Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak'tan hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Açık Dergi içinde yayınlanan Dünyayı Okumak programında bu akşam yine bir yazarla kitabı üzerine konuşacağız. Öncesinde tabii zor günlerden geçiyoruz. Aşağı yukarı 3 haftalık bir tam kapanma ilan edildi. Vaka sayıları da düşmeye başladı. Umarım daha da düşer. Yaza daha iyi gireriz. Önümüzdeki günlerde de bayram var. Herkese tabii dikkat etmesini herkes gibi salık veriyoruz. Çok çıkmayın, evinizde oturun. Evinizde otururken de kitaplar okuyun. Şimdi ben de düşündüm, taşındım. Bugün Akif de yok yanımda. Dedim ki madem hepimiz evimizde oturuyoruz, bir yerlere çıkamıyoruz. Ancak sokağımıza çıkıyoruz. İşte bakkala, markete gidip geliyoruz filan. Varsa yakınımızda kooperatife gidip geliyoruz, değil mi? Gıda kooperatifleri de bayağı yayıldı. Önceliğimiz onlar. Ama uzaklara gidemiyoruz. O zaman acaba sizi Açık Radyo'da biraz uzaklara götürebilir miyim diye düşündüm. Ve enteresan bir kitap. Çocukla geziyorum. Yazarı kim? Behiye Işın. Nereye gitmiş Behiye Hanım? Amsterdam'a gitmiş. Budapeşte'ye gitmiş. Strasbourg'a gitmiş. Bir de Alpleri ziyaret etmiş. Acaba dedim Behiye Hanım hepimizi şöyle bir bıraksak kendimizi Behiye Hanım'ın sözcüklerine, alsa bizi, biraz kanalları anlatsa, kahramanlardan söz etse, trenler ve leyleklerle bizi uzaklara götürse. Behiye Hanım, Açık Radyo'ya hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Gerçekten sıkıntılı günler herkes için. Herkes evinde oturuyor. Stres yüklü. Siz bizi şöyle alın diyorum, Amsterdam'dan başlayarak biraz uzaklara götürün. Açık Radyo'yu dinleyenlerden Amsterdam'ı görenler, gezenler olmuştur, görmeyenler olmuştur. Böyle bu gezdiğiniz yerlere bizi bir götürün istiyorum. Buyurun, Amsterdam'dan başlayalım. Bizi Amsterdam'a götürür müsünüz Behiye Hanım?
Şimdi biz seyahat etmeyi seven bir aileyiz. Çocuklarımızla da yurt dışına gitmek istedik. Onlarla birlikte hayatı seyahat ederek tanımak istedik. Bu sebeple ilk önce Amsterdam'a gittik. Çünkü biz daha önce Amsterdam'ı tanıyorduk. Bildiğimiz bir yerde rahat ederiz. Çocuklarla da dolaşmak kolay olur diye düşünmüştük. Ama çocuklarla gidince Amsterdam'ın çok daha farklı bir yüzünü keşfettik. Bu da bizim için aslında bir artı oldu. Amsterdam tabii çok kişinin bildiği gibi çok özel bir yer. Kuzeyin Venedik'i denilen kanallardan oluşmuş bir şehir. Su yolları üzerinde yaşayan insanlar var. Bizim alıştığımız hayat tarzından oldukça farklı bir yaşamları var. Fakat Amsterdamlılar ya da Hollandalılar diyeyim, bu konuyu çok iyi organize etmişler. Mühendislik becerilerini çok iyi kullanmışlar. Hem kendi tarihlerine, mimarilerine sahip çıkmışlar. Hem de bu mühendislik becerileriyle örnek bir şehir yaratmayı becerebilmişler. Bu su yolları çocuklara farklı gelir diye düşünmüştük. Hakikaten de hepimiz açısından güzel bir gezi oldu. Yani Amsterdam sadece tabii kanallarıyla da olmasa pek çok müzesi, tarihi, işte mimari yerleşimiyle de ilgi çeken bir şehir. Ama çocuklara da çok hitap eden çeşitli müzeleri vardı. Eğlenceli parkları vardı.
Bisiklete bindirdiniz mi çocuklara orada? Çünkü ulaşım büyük oranda bisikletle yapılıyor Amsterdam'da.
biz bisiklet kullanmadık. Çünkü Amsterdam'da bisiklete binmek aslında çok küçük yaşta edinilen bir tecrübe. Biz maalesef böyle bir alışkanlığımız yok. Yani Türkiye'de bisiklet, trafikte bisiklet kullanma alışkanlığımız olmadığı için çocuklarımızı da arkaya alıp trafiğe bisikletle çıkmaya cesaret edemedik. Ama başka bir zaman gittiğimizde inşallah hep birlikte böyle bir şeyi en azından bir parkta daha güvenli bir ortamda deneyimlemeyi istiyoruz.
Düzde bir şehir olduğu için yani ben gittiğimde evet. Bir bisiklet bulup kendime bayağı şehri bisikletle gezmiştim. İnsana birdenbire bir şehrin bisikletle de yaşanılabilir hale olacağını inandırıyor. Bu anlamda evet. Da böyle fosil yakıt kullanmadan ya da istasyonun oradaki bisiklet parkı efsane. Böyle herkesin fotoğrafını evet. çektiği değil mi? Koskoca evet. bir evet. otopark gibi böyle.
Evet.
Çocukların ilgisini çeken müzeler hangisi oldu orada Behiye'nin?
Çocuklar için biz Amsterdam'ın çok az dışında bir Maiden isimli bir küçük sahil kasabasına gittik. Orada bir Rijks Museum denilen bir Rijks Museum'un bağlı olduğu bir şato var. Bu şatoyu tamamen çocuklara organize etmişlerdi. Ve burada aslında Hollandalı çocuklar kendi feodal ortaçağ yaşamlarının bütün özelliklerini öğrenebiliyorlardı. Bu tabii bizim çocuklara da çok farklı geldi. Çok eğlenceliydi. Bu zamana kadar yani masallarda görmüş oldukları her şeyi orada birebir canlı yaşayabildiler ve kendi alıştıkları hayattan çok farklı bir hayatın da olduğunu o şatoda gördüler. Güzel bir deneyim oldu hepimiz için.
Evet, yani bu gerçekten çocukların çok kültürlü yaşaması için Amsterdam, o kuzeyin değişik kültürü ilginç bir yer. Şimdi evet. biraz da isterseniz inelim aşağıya. Bu sefer Budapeşte'ye gelelim. İki şehirden oluşuyor Budapeşte. Ortasından kocaman bir nehir geçiyor. Budapeşte'yi nasıl buldu çocuklar?
Budapeşte aslında tabii biraz çocuklara çok da çocuklara yönelik bir şehir değil. Çünkü Budapeşte, daha doğrusu Macar halkı siz de biliyorsunuzdur çok acı çekmiş, ezilmiş bir halk. Kendisini toparlamakta da oldukça zorluk çekmiş. Bizim Budapeşte'ye gitmek istememizdeki amacımız atalarımızın izini sürmekti. Çünkü ne de olsa 150 yıl kadar bir Osmanlı hakimiyeti kalmış ve pek çok Osmanlı izine rastlamak mümkün. Gerek günlük dil içindeki Türkçe kelimeler, bazı yemekler, işte Türk Osmanlı mirası, hamamlar, yapılar, alışkanlıklar olsun. Bunları çocuklara göster istedik. Fakat en güzel yanı Tuna Nehri üzerinde bir gezinti yaptık. Tekne gezisi. Burada Türkçe dil seçeneği vardı. Avrupa'nın hiçbir şehrinde buna rastlamazsınız. Fakat Tuna Nehri üzerindeki gezintide Peşte ve Buda'nın hikayesini sanki iki aşıkmış gibi Türkçe olarak bir masal gibi anlattılar ve bu çocuklar açısından oldukça değerliydi. Güzel bir gezinti oldu hepimiz için.
Burada kahramanlara denk geldiniz mi?
Kahramanlar evet. Macar halkının Atilla'nın soyundan geldiği inanılan bir efsanesi de var. Yani bu neresinde olsa biraz bizim de ecdadımıza dokunuyor öyle söyleyeyim. Bunları çocuklara anlattık. İşte Kahramanlar Meydanı var Budapeşte'nin çok meşhur. Oraları ziyaret ettik. Yani zaten Macar halkının kendisi aslında bakarsanız tarihine Macar halkının kendisinin de bir kahraman olduğunu görüyorsunuz.
Peki çocuklar Budapeşte'de yemeklerle araları nasıldı? Çünkü Orta Avrupa'nın yemek kültürü bir tık bizden farklı.
Şimdi ne kadar aslında Osmanlı'dan kalmış bir tencere kültürü var dense de maalesef Budapeşte yemek kültürü açısından sadece çocuklara değil bize de çok fazla hitap etmedi. Biraz zorladığını itiraf etmeliyim. Çünkü çok fazla baharat kullanıyorlar. Özellikle acı. Şarküteri ürünlerinde bile bunu kullanıyorlar. Biraz yemek konusu Budapeşte de hepimizi zorladı. Öyle söyleyeyim ben.
Gulaşı sevmedi mi çocuklar?
Çocuklara maalesef Macar yemeklerini tattıramadık. Artık gündelik popüler kültür yemekleriyle idare ettiler öyle söyleyeyim.
Bu kötü olmuş. Evet. Esasında işte bu İtalyan Carlopettini de bu modern yetişen çocukların özellikle baharatla aralarının açıldığını, acıyı yemediklerini falan yazıyor böyle. Çünkü bu Osmanlı mutfağında da var acı, baharat. Ben de böyle bir kötü deneyim yaşamıştım. Yani Bartolina'ya bir grupla gitmiştim ve tapas yiyememişlerdi. Kokusu çok kötü gelmişti onlara. Ve gidip orada maalesef işte sizin de dediğiniz gibi popüler kültürün zincir lokantalarında yemek yediler. Oysa ben de hani bir değişik kültüre gittiğim zaman özellikle dikkat ettiğim onların mutfağını tadabilmek, hiç yemediğim şeyleri yiyebilmek. Budapeşte'de de öyle yemekler var çünkü. Enteresan bir ülke. Budapeşte'de tabii bir de ortadan o geçen Tuna Nehri, şehri ikiye bölen Tuna Nehri enteresan çünkü bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Gittikçe Tuna Nehri Budapeştelilere ötekileştirilip turistlerin hizmetine sokuluyor. Benzer bir süreci biz de burada Boğaz içinde yaşıyoruz. O yüzden orada bir de aktivist bir grup var. Budapeşte, Tuna Budapeştelilerindir diye. Sürekli bu Tuna'nın etrafında etkinlikler yapıyorlar. Çünkü eskiden burada böyle yüzülebilecek alanlar varmış Tuna'nın üstünde. Ben öyle eski fotoğraflarını gördüm. Yani Budapeşteliler gidip yazın orada yüzüyorlarmış. Şimdi bu mümkün değil ne yazık ki. Orada tekrar geri kazanmaya çalışıyorlar. Tuna Budapeştelilerindir diye kampanya yapıyorlar. O anlamda da bizim Boğaziçi'ne benziyor. Çünkü bizim Boğaziçi'ne gittikçe değil mi? İstanbulluların oturamadığı kadar pahalı yerler haline geliyor. Turistlere dönüyor. Herhalde orada çalışanlara da hükümet aşı yapacak turistlere. Şimdi müsaade ederseniz burada Açık Radyo'nun dinleyicilerine benim çok sevdiğim bir grup var. Avalon Jazz Band diye. Onlardan da böyle bunlar amatör bir grup. Bir araya gelmişler. Sokakta şarkı yapıyorlar. Meşhur bir şarkıyı tekrar dinlendirmişler. La Mer diye.
Evet. Ben bildiğim ve çok sevdiğim bir şarkı.
Evet. Ben de çok seviyorum. İzin verirseniz La Mer'i dinleyelim. Sonra bu Çocukla Geziyorum kitabı üzerine Behiye Işın sizinle sohbet etmeye devam edelim. Dinliyoruz La Mer. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Çocukla Geziyorum, ilginç bir başlık, Behiye Işın, onunla sohbet etmeye devam ediyoruz. Sizler evde otururken alıp sizi biraz böyle Avrupa'ya götürmek istedik. Amsterdam'a, Budapeşte'ye gittik. Şimdi isterseniz bir yandan da alttan alta kanallar, kahramanlar, trenler ve leylekleri konuşuyoruz. Behiye Hanım bize deneyimlerini paylaşıyor. Sonuna doğru böyle çocukla gezmenin püf noktalarını da soracağım size ama Strasbourg'la devam edelim mi?
Olur.
Buyurun.
Biz Strasbourg'a yeni yılı kutlamak için gittik. Aslında buradaki amacımız kendi inancımızın dışındaki bir inancın bu özel bayramını sokaklara nasıl taşıdığını görmekti. Çünkü Strasbourg aslında Avrupa'da Noel'in başkenti olarak kabul edilen bir şehir. Biz de bu kutlamaları bir başkentliğe yakışır şekilde nasıl yaptıklarını merak ettik. Tam Noel gününe denk getiremedik ama yılbaşı günü gittik. Tabii yine Noel kutlamaları olmasa da işte Noel pazarları vesaire vardı. Strasbourg küçük bir şehir tabii, bir Budapeşte ya da Amsterdam kadar büyük değil. Çok fazla tarihinde çok hareket olmuş, çok fazla el değiştirmiş, sürekli olarak bir Almanya, bir Fransa sınırına geçmiş ve hakikaten acı çekmiş bir şehir. Aynı zamanda da göçmen kuşların merkez konakladığı yerlerden biri. Çünkü o nehir boyunca çok bereketli topraklar, bağlar, vadiler var ve göçmen kuşlar bizim ülkemizden de geçiyorlar biliyorsunuz. Avrupa'da da Strasbourg rotasını izliyorlar. Hem leylekleri görelim hem yeni yılı Strasbourg'da kutlayalım dedik ve gittik.
Görebildiniz mi peki?
Çok soğuktu.
Leylekler.
Şansımızı çok böyle senin en soğuk zamanlarına denk geldik. Gerçekten yani öyle böyle değil, bayağı soğuktu. O kara Avrupası soğuk olduğu zaman gerçekten böyle insanı hani burnunu çıkaramayacak kadar hapsediyor sıcak bir yerlere. Ama biz yine de kendi programımızı bozmadık. Strasbourg'daki özellikle o Strasbourg Katedrali'nin önündeki o binlerce yıldır aynı yerde kutlanan bir etkinliği içinde olmak güzel bir duyguydu. Çocuklara da başka türlü dini inançlar olduğunu ve başka türlü kutlamalara sahip olduğunu gösterdik. Strasbourg'u üs olarak kabul edip oradan aynı zamanda çocukların eğleneceklerini düşündüğümüz bir de Europa Park'a gittik. Çok yakın, Almanya sınırında olmasına rağmen çok yakın bir mesafede. Bu da çocukların ziyaret ettiği ilk eğlence parkıydı. O da akıllarında Strasbourg'u güzel ve eğlenceli olarak kalmasına sebep oldu.
Güzelmiş. Peki o zaman şimdi son olarak bizim çocukların Türkiye'de Heidi dizisinden tanıdığı İsviçre'ye gelelim.
Evet, İsviçre çok güzel bir ülke. Bunu herhalde söylemeyecek kimse yok. Gören herkesin aynı şeyi söyleyeceğinden eminim. Çok küçük bir ülke fakat çok özenilmiş bir ülke. Küçük olmasının avantajını iyi kullanmışlar. Çok düzenli, tertipli, yani her yere bakım götürülebilen bir ülke. İsviçre'nin tabii en önemli özelliğinden biri, ben kitabımda da bahsettiğim gibi, trenler. Biz de çok sıklıkla kullandık bu trenleri. Ülkenin her yerine oldukça ciddi bir tren ağı örmüşler. Yani o dediğiniz Haydi'nin dağlarındaki bir küçük köye kadar trenle ulaşabilmeniz mümkün. Bu da tabii bizi maalesef diyeyim, bir Türk olarak etkiledi. O kadar güzel bir tren sistemi olduğu zaman yol yapıyorsunuz ve medeniyet arkasından geliyor. Bunu anladık İsviçre'de.
Güzel güzel.
Yani güzel bir ülkeydi. Tabii, çok anlatılacak çok şey var. İsviçre ile ilgili nasıl özetleyeyim bilemedim açıkçası.
Vallahi programımızın da sonuna doğru geliyoruz Behiye Hanım. İsterseniz biraz bu son noktada da seyahate çocuklarıyla gitmek isteyenler için bize birkaç püf noktası aktarır mısınız?
Seyahate çocuklarıyla gitmek isteyenler öncelikle korkmasınlar, bir. Belli bir program ve düzen takip ettiğiniz sürece çocuklarla da çok rahat seyahat edebilirsiniz. Burada önemli olan şey kesinlikle kendi hırslarınızı, tutkularınızı ön planda tutmamak. Çünkü çocuklar sizin gibi asla saatlerce sokaklarda yürümeyecekler. Sizin istediğiniz bir müzeyi 5 saat boyunca gezmeyecekler ya da istediğiniz yerlerde alışveriş yapmayacaklar. Bunu baştan kabul ettiğiniz sürece ve ailede her bireyin kendine özgü ilgi alanlarına dair bir program yaptığınız sürece çocuklarla da birlikte gezmeniz çok mümkün. Önemli olan çocukları çocuklarınız gibi değil de seyahat arkadaşı gibi görmeniz lazım. O zaman zaten birlikte eğlenmenin yolunu da buluyorsunuz.
Bu çok güzel bir film oldu. Gerçekten çok güzel. Yani çocukları bavul gibi taşımamak lazım diyorsunuz.
Evet, evet, evet.
Harika.
Evet. O zaman yapacakları tek şey seyahati burnunuzdan getirmek oluyor. Bu da kaçınılmaz bir son.
Behiye için çok teşekkür ediyorum açık radyoya konuk olduğunuz için. Çocukla geziyorum kitabını da Amsterdam, Budapeşte, Strasbourg ve İsviçre'ye bize harika özetlediniz. Daha fazlasını merak edenler için Çocukla Geziyorum kitabı Behiye Işın. Umarım yeni ülkeleri gezersiniz, yeniden yazarsınız. Kaleminize sağlık diyorum. İyi haftalar ve iyi bayramlar size.
Size de iyi bayramlar. Çok teşekkür ederim.
Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak'ta bugün Çocukla Geziyorum kitabının yazarı Behiye Işın'ı ağırladık. Önümüzde bir bayram var. Sanıyorum herkes bu bayramı olabildiğince evinde geçirecek. Önümüzdeki programda ise Gezi Direnişi'nin yıl dönümü dolayısıyla böyle bir program yapmayı planlıyoruz. Nermin Saybaşlı ile konuşacağız. Önümüzdeki programda Dünyayı Okumak'ta görüşünceye kadar herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben Aytaç Timur, hoşçakalın.
Dünyayı Okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.